Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Serdar Hocam'la birlikte bugün konuğumuz Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Akçan. Efendim hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Sayın Akçan, 57. Hükümet Bayındırlık ve İskan Bakanımız. Evet, 21. ve 23. dönem milletvekilliği yaptı Sayın Akçan. Aynı zamanda bilim adamı, veteriner hekim kendisi ve genetik ilmiyle de uğraşıp hayvan ıslığı. Türkiye'nin ihtiyacı olan, dünyanın ihtiyacı olan önemli bir alanda. Kendisi Fırat Üniversitesi'nde dekanlık yaptı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde kurucu dekan oldu. Doktorasını Almanya'da yaptı. Ve ülkemizde hakikaten bu alanda da önemli çalışmaları olan birisi Sayın Bakanımız. Sayın Akçan, hem Türk-İslam ülküsü sizin gençliğinizden beri gelen bir sevda olması itibariyle ve hem gönüldaşların da sizin mesleki çerçevede bir araya gelişinizde biraz bahsetmiştiniz.
Evet.
Biraz bahsedebilir misiniz bize?
Yani özellikle 1968 kuşağı denen bir kuşak var Türkiye'de. Bu 68 kuşağının bir kısmı enternasyonal oluşuyla övünür. Ve enternasyonalizmi savunanların ideolojik olarak bir Marksist boyutu vardır. Sosyalizmi biraz daha aşarak topluma düzen kazandırma arzusu oradaki ideolojiyle gerçekleşeceğine inananlar bunu savunmuşlar. Bu savunmaları sırasında farkında olmadan ülkenin tapusunu bir yerlere kanalize ettiklerini de düşünememişler. İşte o düşünceye karşı hayır, bizim bir milli kimliğimiz var. Enternasyonel olamayız biz, Türk'üz. Anadolu'da 1000 yıllık geçmiş olan ama ondan önce de kökleri Orta Asya'da devletler kurmuş olan bir milletiz. Ve o devletler Orta Asya'da kurulduğunda İslamiyet'le tanışmış bir süre sonra dünya milletlerini kucaklama noktasında, dünya milletlerinin kucaklaşması noktasında inancın, imanın rol oynayabileceğini düşünerek sıkı sıkı buraya sarılmış ve arkasından da İslam'ı dünyaya yayan, hakim kılma mücadelesi veren bir millet olarak ünümüzü salmışız ve arkasından Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurup idame ettirmiş bir milletiz. Dolayısıyla bizim temelde dini afyon olarak gören, insanları düşünüyormuş gibi davranıp da insanların en önemli besin kaynağı olan, hayat kaynağı olan, varoluş kaynağı olan inancı hiçe sayan bir anlayışın huzur getiremeyeceğini savunanlar fikir odakları halinde Türkiye'de faaliyet gösterme ihtiyacı hissetmişler. Değişik şekilde kimisinde dini motifi önde tutmuşlar, kimisinde milli motifi önde tutmuşlar. Dernekler kurulmuş, ocaklar kurulmuş. Benim lise yıllarımda Komünizmle Mücadele Derneği vardı. Hı hı. Milli Mücadele Birlikleri vardı. Bu sırada ülkücü teşkilatlar, Türk milliyetçiliği fikrini önde tutan Genç Ülkücüler Teşkilatı vardı ki ben Afyon Bolvadin'de ilk Genç Ülkücüler Teşkilatı'nın kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olarak görev almış, ilk sekreteriyasını üstlenmiş bir kişi olarak lise 2'nin sonlarında bu fikirle haşır neşir olmaya başlamış bir insanım. 1970'te üniversiteye geldiğim zaman fikirlerin çatışması silahlı çatışmaya dönüşmüş olarak kendimizi olayların içerisinde bulduk ve o sırada da Ülk Ocakları, bizim ağabeylerimizin, genç ürgücülerinin, ağabeylerinin kurmuş olduğu ocağı bizden sonra geleceklerin ağabeyi olarak devreye girdik. İşte orada ilk tanıdığım Ülk Ocakları'nın ilk genel başkanı Sayın Rami Zongun Bey. Arkasından benim de bir suikasta kurban gittiğine inandığım rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu. O ikisinin arasında kulakları çınlasın, Allah selamet versin. Almanya'da yaşıyor şimdi Ali Batman Bey. Ve o arada bu davanın mücadelesini verirken komünistler tarafından vurulmuş, sakat kalmış bir dünya insanla Türk milliyetçiliği fikrini rahmetlik cennet mekan Alparslan Türkeş, başbu Alparslan Türkeş'in bize verdiği, bize gösterdiği ve temelinde Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti olan fikrin mücadelesini vermeye üniversite hayatında. Daha sonra da 1999 seçimlerinde bu fikrin siyasetinin yapıldığı Milliyetçi Hareket Partisi'nde Afyon milletvekili olarak nasipmiş, vekil olup
maşallah
siyasete atıldık. İşte o sırada bir bakan arkadaşın istifasıyla boşanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevine geldik ve erken seçimden sonra da parti barajı aşamadığı için 2007'ye kadar parlamento dışında, ama 2007 seçimlerinde, 22 Temmuz seçimlerinde yeniden parlamentoya girme fırsatımız oldu, nasipmiş. 12 Haziran seçimlerinde aday değildim ben. Ve işte çalışma hayatı, hayat devam ediyor. Evet. Millete, ülkemize hizmet etmeye değişik alanlarda devam ediyoruz.
Maşallah. Evet, maşallah.
Şimdi esas sorunuz bu fikirle ilgili olan insanların veterinere kimlikle olan ilişkisi.
Evet. Evet, çok hoştu.
Tevafuk.
Evet. İşte rahmetlik Muhsin Bey de veteriner hekimdi. Ama daha öncesi Ziya Gökalp de veteriner hekimdir.
Mehmet
Akif. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sosyologlardan birisidir. Mehmet Akif Ersoy rahmetlik de veteriner hekimdir. Ve veteriner hekimlerin ülkeye hizmeti hem maddi dünya ile ilişkili hem de manevi dünya ile ilişkili ola gelmiştir. Buradan da biraz kendime pay çıkararak böyle bir mesleğin mensubu olmaktan ve ülkeme bu yönüyle, sizin de ifade ettiğiniz gibi, gıda insanlar için, insanlık için çok önemli. En önemli kaynaklarından birisi bitkisel, birisi hayvansal. Hayvansal üretim insanlık için vazgeçilmez, olmazsa olmaz. Yüce Rabbimin nimet verdim size dediği nimetler arasında maşallah bir kısmı hayvansal, bir kısmı bitkisel kökenli. İşte onun üretilip sağlıklı bir şekilde insanların tüketime sunulması da hasbelkader
maşallah
Allah'ın ümmetiyle bizim de katkımız maşallah olmuş, ola gelmiş ve İnşallah. Olmaya devam ediyor.
Maşallah.
Evet, Sayın Bakanım, şimdi tabii Türk İslam ülküsü, yani sizin gençliğinizden beri hayatınızı şekillendiren bir ülkü, ama programdan evvel bahsettiğiniz çok hoşuma gitti. Çocukluk yıllarınızda Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile müşerref olma imkanı bulmuşsunuz.
Evet.
Çok kısa ondan da bahsederseniz, onun maneviyatı, ruhaniyeti maşallah evinize ve size de sirayet etmiş.
Rahmetlik Said Nursi Hazretleri hapse mahkum edildiğinde cezası Emirdağ hapishanesinde, kapalı cezaevinde infaz edilmiş. Daha sonra da belli bir süre sürgün hayatına mahkum edilmiş Isparta'da. Zaman zaman kendisini Emir Dağı'nda yalnız bırakmayan dostlarını ziyaret etme ihtiyacı hissettiğinde Isparta'dan kalkıp Eğirdir Gölü kenarından Emir Dağı'na gelip geçerken Bolvadin, Afyon Bolvadin ikisinin ortasında sayılır veya Emir Dağı'na işte 40 kilometre mesafede fırsat oldukça babaannem rahmetlik onun müridiydi. Bizim eve uğrardı. Ve o zaman kendisini tanıma fırsatım oldu. Başımı sıvazladığı maşallah hadiseyle o zaman karşılaştım. Maşallah. Başındaki namaz takkesini başıma maşallah giydirmesi o sırada cereyan etti. Maşallah. Böyle yani. Çok güzel. Bu da bir nasip, insan nasip olmayınca dayak bile yiyemez.
Maşallah.
Kendisinden kendisiyle aynı ortamda bulunmak nasipmiş.
Ya bu çok önemli evet, gerçekten. Üstattan yani bir nevi evet, el alma gibi el yani alma, onun takki size meshetmesi, dokunması evet, ve yani yüzünüzdeki simada dini, o nuraniyeti hissediliyor gerçekten.
Dini maşallah kitaplar, ilk okuduğum kitaplar Risale-i Nur eserleri
maşallah
benim. Onu yorumlamaya, o küçücük yaşta yorumlamaya çalışırdım. Yorumlayamadığımızı bu konuda önder olduğu toplumda kabul edilmiş büyüklerimize gider yorumlatırdık.
Maşallah.
Ve işte böyle bir hayat maşallah çizgisi devam etti. Gitti.
Tabii bu Türk-İslam Birliği aşkının Sayın Bakanımızın nereden kaynaklarında anlaşıldı. Menbası çok sağlam maşallah. Zaten evet, bütün ömründe evet, o uğurda geçirmiş Sayın Bakanımız. Tam yeri geldi. Onu da söylemek istiyorum. Biz geçen bir önceki programda bir ayeti kerimeden bahsetmiştik. Maide suresi 54. ayette ve bu ayeti de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tefsiri var. Siz daha iyi bilirsiniz Sayın Bakanım. Şeytan Allah'a sınırım. Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri dönerse Allah kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşıysa güçlü ve onurlu, Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Birçok tefsir alemi Maide suresi 54. ayetini şöyle tefsir ediyorlar. Bu ayet, siz daha iyi bilirsiniz hocam, Türk milletine bakar, Türk milletine işaret eder buyuruyorlar ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bu şekilde tefsir etmiştir.
Evet.
Hatta onu da burada hemen paylaşalım izleyicilerimizle. Necmettin Şahiner'in kitabında bilinmeyen taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri sayfa 233-34'te şöyle belirtiliyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ayetle ilgili şunu söylüyor. Allahu Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de öyle bir kavim, şeytan Allah'a sınırım, öyle bir kavim göndereceğim ki onlar Allah'ı, Allah da onları sever buyurmuştur. Ben de bu beyan-ı ilahi karşısında düşündüm. Bu kavmin 1000 yıldan beri alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milleti olduğunu anladım buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri.
Evet.
Maşallah.
Maşallah. Evet. Yani bu tarihte binlerce defa kanıtlanmış bir olay. Çanakkale geçilebilseydi bugün kendi aralarında bir araya geldiğinde Müslüman olduğunu ifade ettikleri sürece biz de inanmak zorundayız. Müslüman olan ülkelerin yöneticileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine çok hoş bakmadığı anlar olmuştur. Ve bu anlarda böbürlenmişlerdir, gururlanmışlardır, kibirlenmişlerdir. Fakat yanı başlarında Filistin'de insanlar ezilirken onu ezenlerle ki İsrail'in yöneticileridir, işbirliği yapmaktan da geri durmamışlardır. Yanı başımızda Suriye'de olaylar yaşanıyor. Gelinen noktada Suriye eğer bana saldırırsanız benim ülkeme diyor Esed, Orta Doğu huzur bulamaz diyor. Şimdi bunun bir analizini yaptığımızda acaba Orta Doğu'nun huzuru niye bozulur? İsrail devletini bir yana bıraktığımız zaman Orta Doğu'nun huzurunun hangi zemin üzerinde bozulacağını analiz etmeye kalkarsak mezhep kavgası ile Orta Doğu'nun huzurunun bozulabileceği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Ve tehditler de o yönde. Bir müdahale ederseniz kan gövdeye götürür. Peki kim kimi, kim kimin kanını döker, kim kimi öldürür? Şii Sünni'yi öldürür, Sünni Şii'yi öldürür. Amerikan işgali altındayken Irak, hiç dozu düşmeden bombalar patladı. İnsanlar öldü. Sokakta olduğu gibi camiler bombalandı. Bunu Hristiyanlar mı yaptı? Hayır. Müslümanlar Müslümanları kırdı. Bir gün Şiilerin namaz kıldığı camide Şiiler katledildi. Canlı bombalarla. Bir gün Sünnilerin camisinde cemaat cuma namazı kılarken canlı bombalar patladı, patlatıldı. Sünni Müslümanlar namaz esnasında öldü. Şimdi burada birlik kavramını düşündüğümüzde o zaman Müslüman dünyanın dışındaki var olan dünya çok ciddi anlamda tedirgin olacak. Çok ciddi anlamda rahatsız olacak. Çok kolay bir şekilde Müslümanların sahip olduğu ve Yüce Rabbimin verdiği kaynakları canlarının istediği gibi sömüremeyecekler, götüremeyecekler. Bakanlığım sırasında 3 ülkede çok ciddi Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi ne dayalı olarak faaliyet gösterdi. Ekonomik kriz yaşıyor Türkiye. 2001-2002 krizi. Dışa açılmamız lazım. Kaynak yaratmamız lazım. Sorumlu olduğum bakanlığın ait olduğu sektör inşaat sektörü. Türk müteahhitlik sektörünün gücü muhteşem. Ama bunu üretime ve bu milletin hayrına kanalize etmede sıkıntılar var. İçeride iç dinamikler, kaynaklar bunu harekete geçirmek için yetmiyorsa o zaman dedim dışarı gideriz. İlk gittiğim yer Cezayir oldu. Arkasından Suriye'ye gittim. Arkasından Sudan'a gittim. Sudan'a vardığımda gördüğüm manzara Türk yüklenicilerinin sadece 2-3 tane köprü yaptığını Mavi Beyan Nil üzerine, onun dışında bir faaliyetinin olmadığını gördüm. Ama orada Türklere hayran olan bir Sudan halkı var. Petrol çıkıyor. Çin çıkarıyor petrolü. Evet. Çin'deki mahkumlar karın tokluğuna Çin'den getiriliyor. Cezayir'de konut yapıyorlar. Cezayirli müteahhitlerin yerine Çinli müteahhitler ihale almışlar. Cezayirli mahkumlar, Çinli mahkumlar Cezayir'de karın tokluğuna, yani adeta sıfır işçilik maliyetiyle orada inşaat yapınca Çinli firmaların karşısında hiçbir firma ihale kazanma şansı uygun şartlarda yok. Ama yaptığımız incelemelerde de Cezayir çok ciddi deprem eğilimli, deprem riski olan bir şehir. Çok çürük binaların yapıldığını görüyoruz. Gördük. Bunu anlattık kendilerine. Dedik ki ya dün tarih birlikteliğimiz vardı. İnanç birliğimiz var.
Tabii.
Burada bir şeyler yanlış, bir şeyler ters. Ben iki uçak dolusu Türk müteahhitlik sektörünün uzmanlarıyla geldim. Arkadaşlarıma şunu sesleniyorum dedim toplantı salonunda. Asla burada ihale alıp parayı kazanıp çekip gitmek yok. Burada bir müteahhit kardeş firmayla ortaklaşa bu işi yapacaksınız. Cezayir'in mutluluğuna. Ondan sonra da buradan güneye doğru Afrika'nın içlerine birlikte açılacaksınız. Bu fikir üzerine Suriye'yi organize ettik, Cezayir'i organize ettik. 5 milyar dolarlara yaklaştı bugünkü yüklenici. O gün sadece STFA firmamız Cezayir metrosunda taşeron olarak 270 milyon dolarlık bir iş yüklenmişti. Bu kadar. Şimdi burada biz ne kaparız, nasıl kaparız değil. Oradaki insanlara verilen birlik mesajıyla ulaşılmış olan bir sonuç var. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Suriye için de aynısı vardı. Sudan için de aynısı vardı. Üç noktaya ben gitme fırsatı buldum o kısa bakanlık süremde. Bugün oralarda muhteşem gelişmeler var.
Maşallah.
İnandığı zaman ve siz onu sömürmeye değil, samimi olarak Müslümanız, kardeşiz. Bu ruhla, bu düşünceyle ben buradayım dediğiniz zaman bunu yapmaya hazırlar. Geçen hafta pazartesi günü Afganistan Milli Meclis Başkanı Türkiye'deydi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Çiçek'i ziyaret etti. Sayın Başkan, İslam Birliği mutlaka kurulmalıdır diyor.
Maşallah.
Hangi ülke? Afganistan. Nesi? Meclis Başkanı. Afganistan'da ne oluyor şimdi? NATO adı altında yabancı askeri güçler var. Bunların içerisinde itimat ettikleri tek askeri varlık Türk Silahlı Kuvvetleri.
Evet.
Niçin? Ortak inanç sistemiyle beraber aynı peygambere inanan, aynı tarzda inanç dünyasını organize etmiş, kurmuş insanların oluşturduğu bir ülke Afganlar.
Evet.
Tarih boyunca da Türkiye ile Osmanlı ile Afganistan'ın, Afganların ilişkisi böyle süre gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kurulduğunda da tanıyan milletler onlar.
Tabii.
Kurtuluş Savaşı'nda bize Çanakkale'yi geçmesinler onlar bu tarafa diye destek verenler Afganlar, Pakistanlar, Bengaldeşliler kendileri yokluk içerisindeyken bizim ayakta kalma mücadelemize destek olma arzusu veya düşüncesi nereden kaynaklanır?
Tamam.
Aynı kıbleye yönelmeden kaynaklanır.
Elbette.
Hedef bu. Mesele bu.
Tabii.
Tabii bu işin İslam dünyasının birlikte hareket etmesi boyutunun yanı sıra bir de Türk dünyasıyla birlikte hareket etme boyutu var.
Ki Türk-İslam Birliği'nin çekirdeğini oluşturacak bir yapıdır. Geçen programımızda da zikrettik. Çünkü yakın zamanda Kırgızistan başkanı geldi. Gayet samimi bizim başbakanımıza abi diye seslenerek Türk milletine olan saygısından, yani o bir kişiye yönelik bir hitap değildir o. Türk milletini abi olarak gördüğünden o hitapla abi kardeş kucaklamasını gerçekleştirdi. İnşallah bu Türk dünyasında bu gelişmeler olacak.
İnşallah. Şimdi efendim ben Allah nasip etti hasbelkader iki dönem milletvekilliği yaptım. 21 ve 23. dönem. 21. dönemde bakan olmadan önce Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyesiydim. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun başkanlık yaptığı orada ben o konseyde parlamenterdim. 23. dönemde de Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi üyesiydim. Avrupa Konseyi AGİT'te Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nda 8 tane parlamenterimiz var. İşte bunlardan 5'i iktidar partisinin, 3'ü de muhalefetin, 1 MHP, 2 CHP şeklinde, 5 Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, 8 arkadaş. Hiç parti farkı varmış, şu hiç hissetmeden, birbirimizi hissettirmeden orada milletimizin lehine ve hayrına olan faaliyetleri sürdürmeye çalıştık. Orada 56 üye ülke var. Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük uluslararası örgüt AGİT. Şimdi orada Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan'da üye AGİT'e, Azerbaycan'da üye, Kırgızistan'da üye, Tacikistan'da üye. Orada birlikte hareket etmenin ruhuna erdiğiniz zaman muhteşem şeyler yapıldığını görüyorsunuz. Bizim en son çalışmamızda Türk Cumhuriyetleri Parlamenterler Asamblesi'ni kurduk. Evet. AGİT'e de gözlemci üye yaptık. Şimdi merkezi Azerbaycan'da. Evet. Sekreteryası bir Azeri kardeşimiz tarafından yürütülen. Türk dünyasını AGİT'e bir bütün olarak gözlemci esas üye olacak o. İnşallah. Ama gözlemci üye olarak soktuk geçen dönem.
Çok önemli.
Bununla neyi hedefliyoruz? Bununla Türk Birliği'ni hedefliyoruz. Türk Birliği ve İslam Birliği olması halinde birbirine yakın işte Orta Asya Türk Cumhuriyetleri dediğimiz yanı başında hemen hiç sekmeden İran, arkasından Arap Yarımadası, arkasından yanı başında Afrika, büyük ölçüde %90 mertebesinde İslam dünyası.
Tabii.
Türk bir İslam dünyasının birlikte hareket etmesi kimseye tehdit değil.
Tabii.
Ortada kaos varsa, ortada huzursuzluk varsa, ki var, var bu huzursuzluğun kaynağı olan mantık, ufala kolay yönet mantığı. Kim ufalayıp kim kolay yönetmek istiyor? O ülkenin dışında olan ülkeler. Hiç kendi kendini bölmek ister mi? Birlikte hayır var.
Tabii.
Birlikte güç var. Birlikte mutluluk var. Birlikte saadet var. Yıllar yılı PKK'yı Avrupa habire manipüle etti. Habire manipüle etti. Bu manipülasyon sırasında PKK beslendi onlar tarafından. Bu beslenme düzeyi yetersiz görülünce uyuşturucu kaçakçılığı yapılarak kendilerini var eden ülkelerin yöneticilerine inat, o yöneticiler yönettikleri ülkenin gençliğini, çocuklarını, insanlarını her türlü uyuşturucudan, olumsuzluktan korumakla mükellef olmalarına rağmen sanki biz besledik o yüzden onlar ne kadar olumsuzluk yaparsa mübah mantığıyla hareket ederek PKK'lıların Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığına göz yumdular. Uyuşturucu baronları aralarından çıktı. Yeter ki onlar Türkiye'yi huzursuz etsinler, güçsüz bıraksınlar. Hatta bölsünler. bizim işimize gelir. Bunun mantık gayrimüslim dünyanın, Müslüman dünyanın sahip olduğu zenginlikleri gayrimüslimlerin lehine kullanmak için, sömürmek için güç olmamaları lazım. Zorluk çıkmaması için birlik olmamaları lazım. Dağılması lazım. Evet. Parçalanması lazım. Bunu uyguluya geldiler. Ve biz maalesef farkında değiliz neyin ne olduğunun. Veya ölü toprağımız elli üzerimizde veya anlaşılması zor hale mi getiriliyor? Çok millet olarak hem inananlar hem Türkler olarak anlayışı kıt topluluklar da değiliz. Evet. Halk da değiliz ama evet. Her nedense bir türlü kavrayamıyoruz. Bir türlü anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu yapılan oyunların nereye götüreceğini bizi bir kavrasak, bir anlasak kendiliğinden evet. Halloluverecek. Ve birbirimize düşmekten kurtulacağız. Kaynaklarımızı kendi hayır ve menfaatimize kullanır hale geleceğiz. Ve sonuçta da bölgede sağlanan barış, huzur dünyaya yansıyacak.
Evet, maşallah.
İnsanlık için bir hayırdır bu. Yani İslam birliğini, Türk birliğini, Türk-İslam birliğini talep etmek sadece olumsuzluklardan, düşmanlıklardan bu birliğin içinde olanları korumak amacıyla değil.
Evet.
Tüm dünyanın hayrına olduğu için
maşallah.
Talep edilmesi gereken bir kavram, bir olgu, çok bir yaklaşım doğru. Olması gerekir.
Çok maşallah. Doğru. Çok doğru Sayın Bakanım. Çok güzel ifade ettiniz. Bir kere radikalizm denen şey son bulur. Dediğiniz gibi güvenlik boyutu kalkar. Yani barış yani kelime olarak değil, gerçekten yaşam olarak herkesin huzurunu sağlayıcı bir ortam oluşacağı nettir. Çünkü bütün Türk-İslam dünyasının bir arada olduğu ve herkesin birlik içinde olduğu bir yerde terör örgütleri barınamaz. Mümkün değil. Yani PKK'dan bahsettiniz. Sayın hocamız her zaman söyler, tuzun suda erimesi gibi anında yok olur gider birlik içindeyken. Hiçbir radikal örgüt, hiçbir radikal yapılanma o birlik içinde yer bulması, hiçbir coğrafyada yaşaması mümkün değildir. Kendiliğinden yok olur. Dolayısıyla güvenlik boyutu hakikaten barış tam olarak yerine gelir. Dediğiniz gibi Avrupa ve Amerika zaten aklı başında bir muhatap arzu ediyor. Radikalizmin son bulduğu bir birlik ortamında ve hepsi herkesi bir arada tutabilen aklı selim, modern, demokrat, ilerici, Müslüman, Türk böyle o dünyanın lider kadrosu olan ve herkesin üstünde saygıyla, ehemmiyetle saygı duyduğu büyükleri muhatap almak zaten Avrupa ve Amerika'nın da işine gelen her şeyi rahatlıkla konuşabileceği, her türlü ticari, sosyal, kültürel ilişkileri, siyasi ilişkileri kolaylıkla, suhuletle, barış, diplomasi, güzellik, sevgi, hoşgörü içinde geliştirecekleri aşikar.
Kesinlikle.
Dediğiniz gibi dünya barışı için Türk-İslam Birliği gerekli.
Evet. Ve Sayın Bakanım çok önemli bir şey söyledi. Yani insanların üzerine böyle hani ölü toprağa mı serpildi? Ne oldu diyor. Yani bu kadar çözüm netken ve
oyun belliyken,
evet, konu da belliyken bunu fark edememek dediniz. Bu çok önemli. Değerli hocamız Sayın Adnan Oktar da bu konuya çok ağırlık veriyor Sayın Bakanım. Hakikaten de ben kendimde de hissediyorum onu. Bizim Türk-İslam Birliği, İttihat-ı İslam konusundan bir kere haberimiz yoktu Sayın Bakanım. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in büyük ölçüde dikkat çekti Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimelerde birlik olma hususu bir numaralı konu. Hatta işte Üstad Bediüzzaman Hazretleri de İttihat-ı İslam'ın en büyük farz vazifesi olduğunu da açıkladığını biz yeni öğrendik. Halbuki Risale-i Nur'u bilen çok değerli abilerimiz var. Dini, Kur'an'ı, hadis-i şerifleri çok iyi bilen büyük alimlerimiz, değerli büyüklerimiz var. Hı hı. Ama bu konu tekrar edilmiyor. Yani yeteri kadar anlatılmıyor. Bu yüzden insanlar farkında değil. Yani mesela biz şöyle zannediyoruz. Siz mesela Suriye'deki duruma dikkat çektiniz. Veya PKK sorunu bizim bitmeyen klasik sorunumuz. Veya Orta Doğu'nun hali belli, Filistin. İşte orada Arap ülkeleri. Veya bizden çok uzak Amerika hala terörle mücadele ediyor. Peki biz bunun sonucunu, yani bununla mücadeleyi nasıl kavruyoruz? Medyadan ve iletişim araçlarının bize yazdıklarından. Onlar ne diyor bize?
Biri bize
silah silahla diyor.
Ne anlatırsa.
Ne anlatırsa biz nasıl onu biliyoruz.
Nasıl anlatırsa.
Veya nasıl biliyoruz genel olarak baktığımızda, işte teröre efendim askeri güçle karşılık verilir ve bir mücadele sergilenir. Böyle biliyoruz biz. Halbuki o iletişim araçları bize dese ki bunun en keskin çözümü İttihat-ı İslam, Türk-İslam Birliği'dir dese, sizin dediğiniz gibi. Veya sizin gibi kıymetli abilerimizin sayısı çok olsa ve hatta herkes bunu istese, hocamız onu söylemişti. Yani İttihat-ı İslam olacak Allah'ın izniyle. Bu Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. Buna ulaşmak için yapılması gereken şey zor değil. İnsanlar çok zor zannediyor. Halbuki dedi hocamız Sayın Anlamak'ta, bir kişi mesela işte kıraathaneye mi gitti arkadaşlarının yanına? Selamun aleyküm kardeşim, ben geldim. Ben Türk-İslam Birliği istiyorum. Bu kadar. Misafirliğe gittin. Ben İttihat-ı İslam'ı istiyorum. Arkadaşlarınla beraber sohbet ederken ben Türk-İslam Birliği'ni istiyorum, olması için dua ediyorum dese olacak dedi. Halbuki şu anda halihazırdaki durum ne? Ya hiç kimse bunu demiyor. E denmediği için de Cenab-ı Allah'ta dua edelim, duasını icabet ederim buyuruyor şeytan Allah'ı. Yani bunun duası yok. İnsanlar bunu bilmiyor. Bu şuur yok. Genelinde, dünyanın geneline baktığımızda. Bu şuur yok.
Belki Serdar Bey, belki kötü niyetli olan ben.
Estağfurullah.
Türkiye'de yaşayan, Suudi Arabistan'da yaşayan, Kırgızistan'da yaşayan, Kazakistan'da yaşayan insanların bunu fark ederek, söylediğiniz konunun önemini fark ederek, benim başıma bela olmalarını engellemek için, gerçekleri bilmelerini engelleyen bir mekanizma geliştiriyor. O yüzden insanlar biraz meselenin aslında çok kolay olmasına, çok rahat kavranabilir olmasına, rahat ve kolay kavranınca da meselenin ehemmiyetinin net bir şekilde ortaya çıkabilir olmasına rağmen anlaşılamama, anlayamama, sanki ölü toprağa serilmiş, evet, gibi olma halinin var olmasını ben istiyorum da onun tecellisi için bir mekanizma geliştiriyorum. Basınla, televizyonla, işte değişik toplantılarla, dünyanın değişik bölgelerinde yarattığım olaylarla, ben derken neyi kastettiğimi anlıyorsunuz.
Elbette.
Yani. Evet. Şer cephesi diye ifade ediyorum bunu. Şer cephesi içeride de var, dışarıda da var. Bunun böyle anlaşılmasını, kolay kavranabilir olmasına rağmen kavranmamasını istemede, kendi amaçlarına ulaşmada sıkıntıya düşmemek için engelleyici bir mekanizma geliştiriyorlar gibi geliyor bana.
Evet. Halbuki o da çok anormal. Hocamız onu da anlatmıştı. Mesela İttihat-ı İslam'ı istemiyor kişi dedi. Ki bu hani dindar görünümlü biri de olabilir, olmayabilir, hiç önemli değil. Halbuki dedi, veya menfaat peşinde koşan, ne bileyim işte holdingin arabasının yatının katının peşinde koşan kişiler de olabilir. Hiç önemli değil. İttihat İslam olduğunda bütün dünyada her fert, yani ırk, din, dil, milleti ayırt etmeksizin zaten zengin olacak. Yani senin bir holdingin varsa 10 tane daha holdingin olur. O kadar zengin olursun. Yani bu herkes için bir ferahlık, herkes için bir huzur, güven ortamı veya adalet ortamı tesis edecek ve dünyada hiçbir fakir kalmayacağını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten müjdeliyor. İttihat-ı İslam olduğunda, dünyaya bu sevginin hakim olduğunda, adaletin hakim olduğunda. Dolayısıyla onları da içine kapsayan, ki siz az önce çok güzel buyurdunuz Sayın Bakanım. İttihat-ı İslam güzel bir şey ve herkes için güzel. Yani sadece kendi bünyesindeki devletleri, milletleri kapsayan değil, bütün dünyayı kapsayan ve kucaklayan bir birlik olduğu için herkes için bir güzellik. Ama bakın, bu da bilinmiyor. Yani insanlar buna mesela şüpheyle bakıyor. Yine İsmail Alptekin abimiz de geçen burada sohbetimize katılmıştı. O da öyle söylüyor. Mesela İttihat-ı İslam çok güzel bir şey. Ama insanlar birbirinin samimiyetinden şüphe ettikleri için ben neden acaba bunu istiyor diye soru işareti oluyor diyor kafasının arkasında. Halbuki kafasının arkası da önünde bir İttihat-ı İslam isteyen samimi Müslümanların. Ama soru işareti.
Biz bu İttihat-ı İslam'ı her yıl yaşıyoruz. Evet. Kabe'de.
Maşallah.
Doğru.
Ne kravat var, ne ceket var, maşallah. Hiçbir şey yok. İhramın içerisinde herkes aynı tarzda giyinmiş. O kadarlık bir giysi. Tek amaç doğrultusunda orada toplanmış. Arafat'ta mahşerin provasını yaparken, Kabe'de Allah'ından af dilerken, her şey orada bir bütün halinde. Maşallah. Orada bir birlik sağlanmış. Kenyalı orada. Evet. Faslı orada. Cezayirli orada. Kazakistanlı orada. Kırgızistanlı orada. Evet. Tacikistanlı orada. Türkiye'den Türkler orada. Uygurlar bile orada. Hı hı.
Tabii.
Çin'in mezalimi altında. Evet, evet. Doğu Türkistanlılar da orada. Malezyalılar da orada. Yani orada Türk birliğini de İslam birliğini de geniş haliyle görüyorsunuz.
Maşallah.
Ufak tefek anormalliklerin kritiğini en üst kata, üçüncü kata çıkarak tavaf edenleri seyrederken rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Bazen dünyanın nimetlerine kapılarak o ahenk içinde dönen, tavaf eden insanların bir dalgalanmayla huzurunun bozulduğunu, bir grup bir grup, aradan çıkan bir grup sebep olarak bozulduğunu görüyorsunuz. Herhalde dünyadaki çalkantı ve huzursuzluklar da böyle bir şey diyorsunuz. Fark ediyorsunuz. Burada temel meselenin, vallahi inanın Amerika Birleşik Devletleri'nin, vay efendim Irak'ta huzursuzluk varmış, müsebbibi de Saddam'mış, Saddam'ın boynunu alayım, oraya huzur tesis edeyim diye gelmediği, AGİT üyesi olarak iç isyan, ayaklanma çıkmadan 6 ay önceki başkanlık seçimine Kırgızistan'a gitmiştik. Gözlemci olarak, AGİT gözlemcisi. Bişkek havaalanına indiğimiz zaman orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok değerli büyükelçilik mensupları bizi aldılar. Oturduk, konuştuk. Kırgızistan başkentindeki havaalanı Amerikalılar tarafından kullanılıyor. Afganistan'daki lojistik var olan askere lojistik destek o havaalanı üzerinden. Asker değişimi de oraya Kırgızistan'a gelerek oradan uçaklarıyla Amerika'ya gitmek suretiyle gerçekleşiyor. Bunun karşılığında bir bedel ödüyorlar, kira ödüyorlar, evet. Havaalanı kirası Kırgızistan devletine. Şimdi Rusya diyor ki, ben size bunun iki mislini vereyim, kiralamayın diyor. Peki sen mi kiralayacaksın diyor Kırgızlar, hayır diyor. Şimdi Afganistan'daki huzursuzluğun, savaşın, iç savaşın, insanların Afganlının Afganlıyı şu veya bu da adı altında Taliban'dı veya işte devlet gücüydü neyse, adı ne olursa olsun Afganistan vatandaşı Afganlı, Müslüman ikisi de. Birbirini kırıyor, birbirini öldürüyor. Ama yanı başında Amerika'nın lojistik destek sağlamasını engellemek için Rusya kira bedelinin iki mislini teklif ediyor Kırgızlara. Ya kiralayacaksan sen kirala, sen kullan. Hı hı. Bir ihaleye girin, açık artırma yapın. Hayır. Hı hı. Önemli olan oranın kiralanması Rusya tarafından değil. Amerika tarafından kullanılmaması. Dediğim gibi bütün hadise Afganistan'daki altın yataklarının miktarının bugünkü değeriyle bir veya bir buçuk trilyon dolar arasında olduğu ifade ediliyor.
Doğru.
Bitti. Niye oradalar? Niye oradalar? Niye Irak'taydı? Şimdi Amerika işin bir başka boyutunu Altuğ Bey, Serdar Bey ifade etmek istiyorum. Kendi acizane kafama göre. Amerika ile İran kapışıyor. Hürmüz Boğazı'ndan dolayı. Yazık bize ya. Ucu bize dokunuyor. Petrol fiyatları bu kapışma olduğu sürece fırlıyor. Mazot 4 liraya aşıyor. Bunların yüzünden aşıyor. Niye kendi içimizden biri olarak görmemizi istiyor İran? Bizden bir, ya ben sizden biriyim. Niye diyor Amerika ile işbirliği yapıyorsunuz diyor Türkiye'ye. Bizden biriysen Anadolu'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan insanları veya dünya insanlığının cebinden çıkacak mazot parasının senin şımarıklığından kaynaklandığını idrak et ne olur. O belayı o taraftan bu yana bir ayağını çekilmez, bir ayağını oraya koyarak Amerika'nın orada kalmasına sebep olacak davranıştan çık. Oyuna mı geliyoruz gibi geliyor bu yüzden. Onlar bir bahane üretiyor. O bahaneyle karşılığını bulunca uçak gemisini gönderiyor Hürmüz Boğazı'na. Kapattın, kapatacağım. Ne münasebet? Hürmüz Boğazı'nın bir tarafı seninse, bir tarafı Katar'ın, bir tarafı Suudi Arabistan'ın. Onu kapatmak tehdidiyle hayır kapatamazsın. Sen, bir tarafı senin. Şu Boğaz, şu taraf İran, bu taraf Arap Yarımadası. Arap Yarımadası'nda yer alan ülkeler Kuveyt. Ben Türkiye olarak Kuveyt'ten petrol alıyorum. Ne hakla yani? Ben de Müslümanım. Ne hakla benim kullanacağım petrolün oradan geçerek ülkeme, Türkiye'ye, rafinerelere gelmesine engel oluyorsun? Neden yani? Buna kabadayılık. Kabadayılık yaparsan göstere göstere biri dedi ki ben sana kabadayılık yaptırmam diyor. Yaptırırdın yaptırmazdın. Bir konflikt, bir çatışma Amerika o bölgeden bunu gerekçe göstererek çıkmıyor. Şimdi bu bölgede gayrimüslimlerin varlığına zemin mi hazırlıyoruz acaba diye düşünüyorum. Akıllı davranmak. Neden sebep 2500 kilometre menzilli füze yaparız? Niye?
Ya bir de öyle, Sayın Bakanım bunun sonu yok ya.
Yani, niye yani? Niye?
O ona evet.
Seni Macaristan mı tehdit ediyor? İran. Ya bugüne kadar Avrupa'da en büyük ticari partnerin senin Almanya. Eğer bugün sanayide bir şey yaptıysan İran olarak Almanya'nın sana verdiği destekle yaptın bunu. Şimdi 2500 kilometre menzilli füzeyi Almanya için mi yaptın? Çin için mi yaptın? Kimin için yaptın? Bu amaçla yani bir iki tane füze sallarsın İran olarak bir yerlere. Ama üçüncüyü sallamaya fırsat kalmadan dünyayı başına yıkarlar orada. Kim yıkar? Türkiye bundan zarar görürse Türkiye de yıkar sen. Füze sallamaz da başka bir şey sallar. Yani birliktelikleri sağlamak için önce birlikteliklerin önüne çıkacak olan engellerin kaldırılması,
evet.
Sonra birlikte hayır vardır, keramet vardır, sözünün gereğini ifa etme imkanı da olsun. Ayrılıkların sebebini ortadan kaldırmak, birlikteliklerin önündeki engelleri kaldırmaktır.
Evet. Çok güzel söylediniz Sayın Bakanım gerçekten. Tabii o Orta Doğu bölgesinde Yani evanjeliklerin özellikle zorlamayla orada bir Armagedon yapmaya çalışması, evet, zorlaması var. Sayın hocamız bunları çok detaylı, güzel filmlerle, hatta bizzat Amerika radyolarından canlı yayınla bağlanarak evanjeliklerin bu çok konu akıtılacak Armagedon savaş çıkarma isteklerini ikna ederek kendilerini engelledi. Yani bu çok önemli bir gelişmedir. Çünkü onların yanlış inançları var. Batıl inançları var. Sayın hocamız İncil'den, yani evet, Tevrat'tan ve Kur'an'dan, Peygamber Efendimiz'in hadislerinden deccaliyetin ne olduğunu, deccaliyetin inançsızlık olan, yani Darwinizmin getirdiği ateizm olduğunu, bütün inananların da inançsızlıkla karşı bir cephe olduğunu ve ona karşı fikri mücadele yapılması gerektiğini, onların inandığı gibi deccaliyetin Müslümanlıkla bir alakası olmadığını, evet, dolayısıyla savaşılacak hiçbir şey olmadığını, bilakis fikren ve ilmen inançsızlıkla, ateizmle ve onun kökeni olan Darwinizmle mücadele edilmesi gerektiğini gayet ilmi, akılcı bir şekilde onları ikna ederek anlattı. Ve gerçekten muhtemel, çünkü at boyu kan diyorlar onlar, evet, böyle dökülmesi lazım onlar için bir alamet. Bunu engelledi gerçekten Sayın Hocamız. Bu önemli bir gelişmedir ve Armagedon'un da Irak Savaşı olduğunu ifade etti. Çünkü çok milletlerin olacağı söyleniyor o savaşta. Hakikaten de Irak'a
1 milyon Iraklı kaybediyor.
Yani evet, ve orada her türlü bayrak, değil mi? Yani o askeri şemsiye içinde birçok ülkeden birçok bayrak oldu. Gerçekten de onun Armagedon'un o olduğunu ve bundan sonra savaş olmayacağını, Peygamber Efendimiz'in ahir zamanda İttihat-ı İslam oluşurken tek bir kişinin burnunun kanamayacağını ifade ettiğini, yani hiç kan dökülmeyeceğini, çünkü ahir zamanda şimdi iman ve sevgiyle bu birliğin sağlanacağını, yani savaşla değil, yani o metotlar, diplomatik tehditler birbirine karşı, bunların hiçbir ahir zamanda bir şeyi yok. Yani savaşla güzellik ortaya çıkmıyor. Yani o büyük devletlerin, o büyük başkanları gibi görülen insanlar da o halkına ateş açanlara gelip uçakla ateş açıyorlar. Yani bunun o metottan bir farkı yok. Tamam, bir zulmü engelleyelim fikri olabilir ama bu metodun sonuç olarak getirdiği bir güzellik huzur sistemi yok. Barış, huzur söz konusu değil. Bu ancak ahir zamanda içinde yaşadığımız dönemde, ki Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bugüne yönelik müjdeleri de vardır. 100 sene sonra diyor, İttihat-ı İslam onun tabiridir zaten. Bu dönemde Türk İslam dünyasının birlikteliği, Müslümanların birlikte olacağını müjdelemiş. Nereden müjdeliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den müjdeliyor. Gayet akılcı delilleriyle. Çünkü bu dönemde artık deccaliyet olan Darwinizm ve onun getirdiği yanlış ideolojiler, Marksizm, Leninizm, ateizm, Darwinizm, ki terör bunlardan peyda oluyor ve onun fikri paylaşıyor. Bunların hepsi ancak bilimsel metotlarla, yani Darwinizmin geçersizliğinin genetik boyutunda, mikrobiyoloji boyutunda, matematik olarak, daha proteinler safhasında imkansız olduğunu bilimsel açıklamalarla ancak karşı tarafı ikna edebilirsiniz siz. Yani tük haka diyerek veyahut başka türlü bir metotla mümkün değil. Bilakis onları azdırır o.
Tek nokta bu zaten.
Evet.
Ya millet öyle kandırdılar. ayıdan efendim balina olmuş. Sonra vazgeçmiş. Balinadan tekrar ayı olmuş. Karaya çıkmış. Yani öyle bir şey yok. Ya. Oradaki gen havuzunun müsaade ettiği operasyonlardır bunlar.
İnsan otları gibi.
Evet. Yani hücrenin içinde zaten bu bilgi var. Evet. Yani DNA işte RNA ile kopyalanıyor. Bu bilgi var zaten. Evet. Ya bu yeni bir şey değil ki. Ha, bunun sonucunda insandan başka bir şey oluyorsa o zaman onu bize getirmen lazım. Öyle bir şey de yok.
GDO'lu ürünlerle uğraşıyoruz. Evet. Genetiği değiştirilmiş organizma olarak mısırı. Mısır gene mısır. Genetiğini değiştirdiğimiz, evet, halde gene, evet, mısır.
Tabii. Evet, incelik maşallah. Bu. Evet.
İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri ileride ayetlerini, delillerini, Kur'an'ı akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek diyor. Evet. Allah'ın izniyle. Bu dönemde gerçekten, çünkü bilim mi kendilerini bir koz olarak almışlar materyalistler, adını almışlar. Ondan sonra bilimle din ayrıymış gibi göstermişler. Orta çağdan beri o skolastik düşüncede, orta çağın dünya düzdür anlayışında tabii ki öyleydi. Ama Kur'an bilimi emrediyor. Farz kılmış. Çünkü bilimin sonuçlarında Allah'ın sonsuz kudretinin tecellilerini görüyorsunuz. Evet. Genetik biliminde, Sayın Hocam daha iyi bilir, İşte yeni araştırmalar yapıldıkça, yani hücrenin içinin, genin içinin ne kadar çok mükemmel, kompleks ve en ufak bir tesadüfe yer vermeyen muhteşem bir şuur içinde çalıştığını görünce,
o şuur
görünce,
bozulduğu an zaten karşınıza, evet, başka bir şey çıkıyor. Mesela yeni döllerin, bitki ise tohumun, canlıysa canlının, yavrunun, zigotun oluşmadığını görüyoruz.
Tabii.
Eğer o düzen bozulursa oluşmuyor zaten. Tabii. Ondan sonra da insan tüp bebek peşine, tüp bebek yoluyla çocuk edinmeye, yavru edinmeye, bebek edinmeye çalışıyor. Sebebi de bu. Evet. O düzenin bozukluğu, o düzen bozuk olmasa şu veya bu noktada neden sebep farklı bir manipülasyonun peşine üste para vererek düşünsün?
Tabii. Evet, programımızın sonuna geldik. Çok da güzel bir sohbet oldu. Aa, Sayın Bakanım, evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür, lütfettiniz, teşekkür, şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık, evet, inşallah. Evet sayın izleyicilerimiz, İttihat İslam programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.